Tefsir Saati. Doktor Adem Ergül. Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati başlıyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun liyettebberu ayatih ve liyetezekkere ulul elbab. Rabbimiz buyuruyor ki, sana indirdiğimiz bu kitap mübarek bir kitaptır. Bereket doludur. Sana indirdik ki ve bereketli kıldık ki bunun bereketinden istifade için bunun ayetlerini tefekkür etsinler, tedebbür etsinler, derinlikli bir şekilde düşünsünler ve gerçek akıl sahipleri de öğüt alsın diye böyle bereketli bir kitap indirdik. Bizim de inşallah Rabbimiz niyetimizi sahih eylesin ve bu mübarek kitabı en güzel şekilde kavrama adına kendimizi bu işe teksif etme, ayetlere odaklanma, Rabbimize tam iman ederek, ayetlere tam teslim olarak Rabbimiz bizden ne istiyor onu anlayalım, hayatımıza bir rehber, öğüt, nasihat olarak kabul edelim ve Rabbimize onun rızasına en güzel şekilde erelim diye bu derslere inşallah devam edeceğiz. Rabbimizin izin verdiği ölçüde. Bugün Âl-i İmrân suresinin 7. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Ayet-i kerimeyi okuyalım. Hüvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemât hünne ümmül kitab ve uharu müteşabihat. Femmellezine fi kulubihim zeygun feyettebi'un ma teşabaha minhu ibtigâ'el fitne ve ibtigâ'e te'vili. Ve ma ya'lemu te'vilehu illa Allah. Ve râsikûn fil ilmi yekûlûn âmennâ bih küllün min 'ind rabbinâ ve ma yezekkeru illâ ulul elbâb. Biraz uzunca bir ayet. Huvellezî enzel aleykel kitâb. Sana kitabı indiren odur. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'ı sana indiren Allah'tır. Bu kitap şeytanların uydurması bir kitap değil. Yani Mekke müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iftiralarda bulundular. Dediler ki, ona işte şeytanlar musallat oluyor ya da cinler musallat oluyor. O cinlerin kendisine söylediğini bize vahiy diye okuyor. Ya da sihirbaz diyorlar. Veya efendim buna diyorlar bir işte Hristiyan alim buna öğretmiş, o da bize naklediyor diye bir takım iftiralarda bulunuyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Cenab-ı Hak işte dikkat ederseniz burada da yani sana bu kitabı indiren odur, Allah'tır buyurarak o tür iddiaların temelsizliğini, çürüklüğünü Resulullah'ın kalbine sürekli efendim destek olsun diye, tespit olsun diye Cenab-ı Hak bunu Efendimiz'e adeta teyit ediyor. Kur'an'ı yani kitabı sana indiren odur. Yani o indiriyorsa zaten, Cenab-ı Hak indiriyorsa tamamen haktır gelen her şey. Onun için zaman zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sakın sana indirilenler konusunda şüpheye düşme şeyleri de gelir, ikazları da gelir. Zerre kadar içinde bir şüphe oluşmasın. Bu sana Allah'tan gelen bir kitaptır. zahiren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gibi ama bu. Aynı zamanda biz ümmetine de böyle bir Cenab-ı Hak haber vermiş oluyor. Zaten Bakara suresinin sonunda hani âmener resûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûn diye çok okuduğumuz o Bakara suresinin son ayetlerinde Rabbimiz burada buyuruyor ki peygamber kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Bakınız. Peygamber de iman edecek demek ki. Bu önemli bir şey. Vel müminun ve müminler de iman etti. İman gaybe imandır. Yani idrakimizin ötesinde olan şeye imandır. İman idrak ötesi şeylere daha çok efendim orada söz konusudur. Yani yakini bir bilgiden ziyade tam bilgiden ziyade tam bir iman. Bu bana Allah'tan geliyor inancı. Bu gelen vahiy nefsimin bir fısıltısı değil. Bazı müsteşrikler işte Hazreti Peygamber'le ilgili işte o halüsinasyon görüyordu. İşte bir takım hayaller görüyordu. O hayallerinden besleniyordu. O hayaller neticede ayetler diye de insanlara okuyordu diyerek değişik iftiralarda bulunuyorlar. Cenab-ı Hak da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bu tür iftiralardan etkilenmesin, gönlünde zerre kadar bir şüphe olmasın diye adeta sık sık hemen hemen birçok ayette Efendimiz aleyhissalatü vesselama bu vahiy sana haktan geliyor, bu kitabı sana Allah indiriyor diye bunu apaçık beyan ediyor. Bizlere de onun şahsında diyor ki adeta ey müminler bu kitap Hazreti Peygamber'in kendisinden uydurduğu bir kitap değil. Yani ya da kendisinin söylediği sözlerden ibaret değil bu. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği her söz bizim için önemlidir. Çünkü o dinin tebliğcisi, beyan edicisi, tatbik edicisidir. Resulullah aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman onun sözleri sıradan bir beşerin sözleri gibi değildir. Ama onun sözlerinin de üstünde bir söz vardır ki haktan inen sözdür. Kelam-ı ilahidir, Allah kelamıdır ve bir insanın bir söze bakış açısı son derece önemlidir. Bakınız, gerçekten sözün bizde tesirli olabilmesi için sözün kimin söylediği çok önemlidir. Kim söylemiş bu sözü? Hak ve hakikat de olsa çoğu zaman sıradan insanın söylediği bir söz. Hak ve hakikat olmasına rağmen yine kabul görür ama çok fazla etki de etmeyebilir. Şöyle söyleyelim, bazen insanlar efendim, yaşça kendilerinden küçük birinden hakikat sudur ettiği zaman, ortaya çıktığı zaman gerçek olgun insanlar kimden çıkarsa çıksın onu kabul etmekle birlikte çoğu ya sen daha dünkü işte yeni yetişen bir çocuksun gibi bakarak ondan çıkan hakikati çok böyle dört dörtlük kabul etmek istemeyebilirler. Hakikat olmasına rağmen veya sıradan bir insandan ortaya çıkıyorsa yine ehli irfandan arif bir basiret ve firaset sahibi birisi değilse yine efendim ona böyle kenarından tutar o sözü de. Ama sözü söyleyen sizin şahsınızda, yüreğinizde çok özel birisi ise şöyle söyleyeyim. Çok sevdiğiniz bir hocanızın, bir üstadınızın, bir mürşidinizin sözü ise aynı sözü bir başkası söylediğinde etkisi farklıyken o zat söylediğinde daha farklı oluyor. Tesiri farklı oluyor. Peki bu sözü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan dinleyecek olsanız, Resulullah söylese bu sözü ve iman eden birisi iseniz, iman etmezseniz yine Resulullah da sıradan bir insan gibi gelir. Değil mi? Nitekim Mekke'de Hazreti Peygamber'in peygamberliğine iman etmeyen kimseler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o cevherlerini, o cevher kıymetindeki sözlerini, ifadelerini sıradan dinlediler. Belki kulaklarını tıkadılar. Bizim için hiçbir ehemmiyeti yok dediler. Çünkü ona iman etmiyorlardı. Onu peygamber görmüyorlardı. Ha, peygamber gören insan Resulullah'ın ağzından çıkan her kelimeyi, mübarek dilinden dökülen her kelimeyi tespit etti. Belki gönlüne yazdı. Belki efendim çok özel yerlere not etti. Çünkü peygamberimizden dökülmüştü bu söz. O söz çok kıymetliydi. Ha, burada bir de şöyle düşünün. Şimdi meseleyi biraz daha yükseltiyoruz. Huvellezî enzele aleykel kitâb. sana bu kitabı indiren Allah'tır. Şimdi, ey müminler, bu kitabı peygambere indiren Allah'tır. Öyleyse bu kitap sıradan bir beşerin sözü olmadığı gibi, Hazreti Peygamber gibi seçkin bir peygamberin kendi sözü bile değildir. Bu doğrudan Allah kelamıdır anlamında bir vurgudur ki son derece önemlidir. Yani bir insan kelam-ı ilahiye böyle yaklaşırsa çok daha ayrı. Beni yaratan, benim her şeyimi bilen, Rabbim bana bu kitabı indirmiş, buradaki sözler onun sözleridir diye bakacak olursa bir insan, o söz insanın yüreğinde daha derinlere inme fırsatı bulmuş olur. Onun için Yüce Rabbimiz burada hem Kur'an-ı Azimüşşan'ı ilahi vahiy kabul etmeyenlere, Yahudi gibi, Hristiyan gibi bir takım ehli kitaba, bir takım müşriklere, Allah'ın varlığını kabul ettiği halde Allah'ın kitabını kabul etmeyenlere bir mesaj vermiş oluyor. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gönlüne zerre kadar şüphe gelmesin, bu Allah tarafından sana indiriliyor diye onun gönlünü tespit, hem bu niyet var. Hem de ümmet-i Muhammed'e, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ya da kıyamete kadar gelecek insanlığa Allah'ın bu mesajları, Allah'ın indirdiğini beyan eden bir ifade. وَالَّذ۪ي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ. O kitaptan, yani indirilen bu kitaptan bazısı muhkem ayetlerdir. Muhkem ayet ne demek? Sapasağlam, neye delalet ettiği, hangi anlama geldiği son derece açık, herhangi bir tereddüde mahal bırakmayacak derecede açık ve kesin ayetlerdir buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunu herkes anlar. Demek. Bu Kur'an'da öyle ayetler vardır ki kim okusa farklı bir mana anlamaz. Doğru bir şekilde onun ne anlama geldiğini anlar. Alimi de anlar, efendim, okumuşu da anlar, okumamışı da anlar, öyle diyelim. Entelektüel altyapısı olan da anlar, olmayan da anlar. O kadar muhkemdir. İşte Allah'ın varlığı, birliği, bir takım Cenab-ı Hakk'ın orada beyan ettiği haram, helal, işte domuz eti size haram diyor. Şimdi bunu acaba domuz nasıl bir hayvan diye kimse şey yapmaz. Yani neticede domuz etini Allah haram kılmış, tamam. Faiz haram diyor. Bu net, bakınız, bunların hepsi net. Zina haram diyor Cenab-ı Hak. Bunları illa bu sözü anlayabilmek için insanın alim olması, okumuş olması gerekmez. Söz doğrudan anlaşılır. Yüce Rabbimiz işte bu doğru bir şekilde anlaşılabilen, kolayca anlaşılabilen, neye delalet ettiği, hangi anlama geldiği açık olan ayetlere muhkem ayetler diyoruz. Kesin delilleri kesin olduğu için. Evet, kitabın diyor bazı ayetleri muhkemdir. Hünne ümmül kitab. Bu muhkem ayetler var ya, kitabın esası bunlardır. Yani temelleri bunlardır demek. Kitabın temellerini bu ayetler oluşturur. Bu itikada dair, inanca dair ayetler olabilir. İbadetlere dair ayetler olabilir. Muamelata dair ayetler olabilir. Ahlaka dair ayetler olabilir. İşte Allah kibirlileri sevmez. Kibiri herkes anlıyor. Yani burada anlaşılmayacak bir şey yok. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabretmenin ne olduğunu anlıyorsunuz. Kelime anlamından anlıyorsunuz, şeyden anlıyorsunuz. Bunlar son derece net. Demek ki itikadi, efendim, ibadete dair olan esaslar, muamelat dediğimiz ilişkilere dair, işte Cenab-ı Hak buyuruyor ki hurrimet aleyküm ümmehatüküm, annelerinizle evlenmek size haram kılındı. Belli yani. Şimdi demek ki insan annesiyle nikah yapamaz. İşte kız kardeşlerinizle evlenmek size haram kılındı. Teyzeleriniz haram kılındı. Bunları sayıyor Allah. Bu muamelat işte. Bunlar son derece net. İşte sizden birisi vefat ettiği zaman miras şu şekilde taksim edilsin diyor Cenab-ı Hak. İşte 1/4 diyor, 1/8 diyor, 1/6 diyor. Bunların hepsi net. Bunlar muhkem ayetler. Muhkem ayetler kitabın esasını teşkil eder. Temellerini teşkil eder. Ve uharu müteşabihat, diğerleri de müteşabihlerdir diyor Cenab-ı Hak. Bakınız, demek ki Allah bir kitap indiriyor. Kitaptaki cümlelerin hepsine bir ayet diyoruz biz. Kur'an-ı Kerim'deki işte iki durak arasına bir ayet diyoruz malum. Bu ayetler ama iki çeşit. Bir muhkem ayetler var. Bunlar kitabın esasını teşkil ediyor. Herkes kolayca anlıyor. Bir de müteşabihat var diyor. Diğerleri de müteşabihattır. Müteşabihat ne? Müteşabihat birbirine benzer. Birbirine benzer manalar sebebiyle ya da birden çok manaya gelmesi sebebiyle hangisinin kastedildiği kesin olmayan ayetler. Müteşabihat insanın zihnine karışık geliyor. Yani acaba Cenab-ı Hak bu ayetle neyi kastetmiştir? Şunu mu kastetti, şunu mu kastetti, bunu mu kastetti diye bazen birçok görüş ortaya çıkıyor. Tefsirler mesela Kur'an-ı Kerim bir cilt, 30 cilt tefsir olmuş. Nasıl olmuş bu? Değil mi hocam? Biraz önce ifade ettiğiniz gibi muhkem ayet olsa onu açıklamaya çok fazla gerek yok. Zaten açık. Bunu açıklamaya gerek yok. Ama müteşabih dediğimiz öyle ayetler oluyor ki şimdi orada bu ayetten şurada kastedilmiş olabilir diyor. Şurada kastedilmiş olabilir, şurada kastedilmiş olabilir, şurada kastedilmiş olabilir. Bazen öyle oluyor ki bir ayetten 50 tane mesele çıkıyor. Şimdi bu ayetler birden çok manası olduğu için hangi manaya geldiği tam anlaşılamayan ayetler. Müteşabihle ilgili birçok tabii alimlerimizin farklı farklı görüşleri var. Mesela lafzan müteşabih ayetler diyorlar. Ne demek? Lafzı kapalı. Mesela elif, la, mim. Değil mi? Elif, la, mim dediğiniz zaman bir lafız var burada. Elif'i biliyorsunuz, lam'ı biliyorsunuz, mim'i biliyorsunuz. Harfler sayılıyor burada ama bu üçü bir araya gelmiş. Acaba niye böyle geldi? Bunun manasını bilemiyorsun, çıkaramıyorsun. Gerçi bazı alimler bunların da manalarını vermeye çalışmışlar. Birazdan ona geleceğiz. Bu müteşabihler bilinir mi, bilinmez mi? Çözülür mü, çözülmez mi? Esas bu ayetler bunları açıklayacak bize. Bazen şöyle Cenab-ı Hak mesela yedullah buyuruyor. Allah'ın eli demek. Lafız son derece açık. Yedullah, Allah'ın eli. Fakat Allah'ın eli deyince biz insanların eli gibi eli mi var Allah'ın dediğiniz zaman işte Allah hiçbir varlığa benzemez diyoruz diğer taraftan başka bir ayetten. O zaman diyor acaba bu Allah'ın elinden kasıt Allah'ın gücü, kudreti anlamında mıdır? Bak şimdi o anlama da geliyor. Mesela diyorsunuz ki ya İstanbul falanın elinde diyorsun. Değil mi? Ya da Türkiye falanın elinde diyorsun, falanların elinde diyorsun. Bu ne demek? Falanların yönetiminde. Onlar bu şehirde istediklerini yaparlar. Ya da bu ülkede iktidar sahibidir. Her şey onun elinde diyorsun bazen değil mi? Her şey onun elinde abi diyorsun, yapar bu işi diyorsun mesela. Burada kasıt her şey onun elinde topladığı anlamına mı geliyor? Yoksa onun bu noktada yetkisi var, iktidarı var, gücü var, imkanı var, fırsatları var. O bunları gerçekleştirir anlamında mı? Şimdi bakınız. Yedullah dediğimiz, Allah'ın eli dediğimizde lafız son derece açık, manayı çok güzel veriyoruz ama hangi anlama geldiğinde tereddüt ediyoruz. Acaba Allah'ın bir eli mi var? Mesela selefiler dediğimiz bizim önceki alimlerimiz daha çok teslimiyet yolunu seçtikleri için onlar şöyle demişler. Allah'ın eli vardır demişler. Çünkü Allah yedullahi fevka edihim diyor. Allah'ın eli vardır. Ama biz bu elin mahiyetini bilemeyiz demişler. Nasıl bir el onu bilmeyiz. Ondan soru sormayı da bid'at kabul ederiz demişler. Yani birisi sorsa ya tamam burada Allah'ın eli diyor. Nasıl bir eli var dese bu bid'attır kardeşim bunu soramazsın diyor. Yani burada teslim olacaksın diyor. Allah'ın eli vardır diyeceksin. Ama nasıl olduğunu bilmem diyeceksin. Ben buna iman ediyorum diyeceksin. Öbürü de diyor ki yok arkadaş diyor. Bu diyor Allah'ın kudreti anlamında mecazi bir ifadedir diyor. Yani ne oldu bakınız şimdi farklı farklı görüşler ortaya çıkmaya başladı. İşte müteşabihlik böyle bir şey. Yani farklı anlamlar yükleyebiliyorsunuz bir ayetle ilgili. Onun için de onda bir tek mana söz konusu olmadığından, farklı farklı anlamlar söz konusu olduğundan insan zihnine karışık geliyor. Bu mudur, bu mudur diye tereddütler oluşturuyor içinizde. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de diyor, böyle müteşabihler de var. Mesela, hatta gaybi haberlerin hepsi müteşabih diyor alimler. Gaybi haber derken öldükten sonra dirilme. Değil mi? Şimdi Cenab-ı Hak ben sizi dirilteceğim diyor. O diyor ufalmış kemikleri bir araya getireceğim. Parmak uçlarınızı bile bir araya getireceğim buyuruyor. Peki Bu diriliş nasıl bir diriliş? Şimdi burada nasıl konusunda kesin bilginiz yok. Cennetten bahsediyor Cenab-ı Hak. Mesela cennet. Cennet nasıl bir şey? Yani böyle bir bahçe mi yani? Böyle sadece bir bahçe mi? Oraya giriyorsunuz, her türlü meyve var, sebze var. Ama Cenab-ı Hak anlatıyor, bal var ama diyor, sizin bala benzemiyor. İçki var ama sizin içkiye benzemiyor. İşte oradaki sütten ırmaklar var diyor. Ama o süt bizim burada ineklerden, davarlardan sağdığımız süt mü? Yoksa farklı bir şey mi? Efendimiz böyle anlatıyor cenneti. Sonra diyor ki hiçbir göz onu gözlerin görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir beşerin aklına gelmeyen nimetler diyor arkasından. Şimdi o zaman siz bunu tam böyle işte oradaki cennetteki elma şu dünyada bizim köyde çıkan elma diyemiyorsun. Belki şekli ona benzeyecek, benzemeyecek. Bunların hiç bakınız, dikkat edin. İşte cehennem ateşi, nasıl bir ateş? Efendim oradaki amellerin ölçülmesi nasıl ölçülecek? Cenab-ı Hak amellerin mizanından bahsediliyor. Nasıl bir şey? Kitap verilecekmiş. O kitap nasıl bir kitap? Acaba böyle ciltli bir kitap mı? Değil mi? Ciltli kitap olsa, bir insanın bir ömürde yaptıklarının bütün amelleri yazılı olduğu kitap olsa nasıl elimize verilecek o kitap? Yoksa iPad gibi ya da şeyler gibi bir takım tabletler gibi bir kitap mı? Bakınız birçok şey çıkıyor önünüze değil mi? Bilemiyorsunuz. Ha, öyleyse diyorlar ki işte gayb, bize gayb olan, yani bizim idrakimizin kavrayamayacağı bilgiler Kur'an'da bu şekilde bize veriliyor. Bunların hangi anlama geldiklerini biraz sorguladığın zaman orada bocalamaya başlıyorsun. Bocalama derken şu anlamda bocalama. Tam mahiyetini bilemiyorsun. Hakikatini bilemiyorsun. İşte diyorlar ki müteşabihat bunlardır. Allah cennet var dediyse var kardeşim. Ha, cennet var. Ha cennette Cenab-ı Hak işte orada efendim şu nimetler var, şu nimetler var, şu nimetler var diye sayıyor. Bu nimetler var arkadaş. Ben buna iman ediyorum. Altlarından ırmaklar akan cennetler var diyorsun. Orada güzel güzel meskenler var. Orada koltuklar var. Oturacağız, konuşacağız diyorsun. Bunların hepsi tamam. Ama bunların kesin bilgi anlamında, detay anlamında işte koltuk şöyle bir koltuk olacak diye bunların tasvirini yapamıyorsunuz. Onun için onlar bize müteşabih oluyor. Ve uharım, bunların hepsi de Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de işte Yüce Rabbimiz bir kısım, bu sana bir kitap indirdik diyor. Bu kitabı indirdik. Ama bu kitabın diyor bir kısım ayetleri muhkemdir. Yani manası kesindir. Herkesin anlayabileceği şekildedir. Bir kısmı da müteşabihtir. Birçok anlamları vardır. Birçok anlamları vardır. O anlamların çok olması sebebiyle hangisinin kastedildiği kolayca bilinemez. Herkes de bilemez. Ha, bunu böyle bilin. Yani, dolayısıyla bazen hani şu olur ya, arkadaşlar bize Kur'an var elimizde, her şeye yeter dersin. Peygamberin sünnetini bile ortadan kaldırmaya çalışırsın. O zaman Cenab-ı Hak açıkça Kur'an'ı beyan ediyor. Bak diyor bir kısım ayetler var bilirsiniz, bir kısmını bilemezsiniz. Ne olacak şimdi? Bilemeyeceklerini nasıl bileceksin? Nasıl orada yol haritan ne olacak? Sapıtanlar böyle sapıtıyorlar zaten. Bu bakımdan bazı müteşabihler vardır. Onu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da açıklamıştır. Şöyledir diye. Peygamberden başka da açıklayabilecek öyle baba yiğit yoktur. Yani çünkü o vahiy ile alakalı bir şeydir. Yani Allah'ın ona verdiği vazifelerden bir tanesi de لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ kendilerine indirileni diyor. Kendilerine açıklayasın diye biz sana bu kitabı indiriyoruz. Demek ki peygamber sadece kendine indirileni tebliğ etmekle kalmıyor. Aynı zamanda beyan ediyor, açıklıyor. Onun öyle de bir vazifesi var Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın. Evet, Resulullah Efendimiz'in açıkladıkları var. Ama gerçek alimlerin de çözebildikleri belli noktalar var. Belli şeylere geliyor. Yüce Rabbimiz ona da işaret edecek bakınız şimdi. فَاَمَّ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ kalplerinde eğrilik bulunan adamlar kimileri var diyor Cenab-ı Hak. Kalplerinde bir eğrilik var. Yani niyeti kötü deriz ya biz o demek. Yani niyeti bozuk. Niyeti Allah'ın kitabını doğru anlamak değil. Niyeti bakınız fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre kitabı yorumlamak. O gelecek şimdi ayette. Kalplerinde eğrilik bulunan kimseler فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْهُ Onlar diyor, o kitaptaki müteşabihlerin peşine düşerler. Muhkemler varken onlarla amel etmek bir tarafa, onlarla amel etmez. Adam o müteşabih olan hususlar vardır. Yani kolayca anlaşılamayan hususlar vardır. Onların peşine düşerler. Niye yaparlar bunu? İbtiga el fitne. Onların niyeti fitne ortaya çıkarmak. Yani kargaşa olsun, huzursuzluk olsun, insanların itikatları bozulsun, inandıkları kitaba karşı saygıları kaybolsun. Ya da insanlar arasında bir takım şeyler çıksın, kargaşalar çıksın, dinlerinden soğusunlar. Gerçekten özellikle münafık tipli insanlar da olabilir bu. Doğrudan kafirler de olur bu, kötü niyetli insanlar da olur, her türlü olur. Bunların diyor niyeti, o müteşabihin peşine düşenlerin niyeti ya fitne çıkarmaktır, bir tane daha var, vebtiga etevili, bir de onun kendi arzularına göre yorumlama maksatlı yaparlar bunu diyor. Yani şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir hadisi var. Men fessara'l Kur'ane bi ra'yihi fekad kefer. Kim Kur'an'ı kendi arzusu istikametinde, kendi fikrini destekleme maksatlı açıklamaya, yorumlamaya, tevil etmeye, tefsir etmeye kalkarsa inkara düşer diye, kafir olur diye. Şimdi kimi insanda böyledir. Bir fikri var, fikri sabitesi var. Bir şey ortaya çıkaracak. Önce inanıyor o fikre. Kendisi kafasında bir fikri kuruyor. Sonra buna delil bulmak için Kur'an-ı Kerim'i didik didik çevirmeye başlıyor. Esas niyeti şu olsa, ya Kur'an burada ne demek istiyor? Kur'an'dan hidayet devşirmek için Kur'an'a yönelse problem yok. Kur'an onun elinden tutacak. Ama öyle değil o. O kendi fikrini halka kabullendirebilmek için Kur'an'dan destek arıyor. Tersten başlıyor mesela. Kur'an'dan destek arıyor. Kur'an ona adeta kendi fikrine destek oluyor. Kur'an'a teslim olmuyor. Yüce Rabbimiz diyor ki işte böyleleri diyor müteşabihlerin peşine düşerler. Ve bunlara Cenab-ı Hak kalplerinde eğrilik bulunan adamlar. Kalplerinde eğrilik bulunması yani gerçekten kötü bir niyetle. Allah'ın razı olmadığı bir bakış açısıyla Kur'an'a yaklaşan tipler demek. Yani Kur'an'ı kendine hizmet ediyor. Kur'an'a hizmet etmek yerine yani Kur'an'a tutunup onunla yükseleceğine Kur'an'ın üzerine basıp kendi nefsini büyüten adamlar. Öyle söyleyelim. Bazen öyle olur. Allah muhafaza buyursun. Bazen dini nefsine alet eder. Halbuki nefsimiz dine alet olmalı. Biz nefsimizi din uğruna vermekle mükellefiz. Ya da nefsimizi Allah'ın dinine, Allah'a adamakla mükellefiz. Ama Allah'ı ve Allah'ın kitabını kendi nefsimize payanda yapacaksak o zaman büyük tehlike orada. Onun için Yüce Rabbimiz bu fitnenin kimler tarafından çıkarıldığını ve böylelerinin nasıl tip adamlar olduklarını bize açık bir şekilde beyan ediyor. Onlar diyor kalpleri doğru dürüst olmayan kimselerdir. Kalplerinde eğrilik vardır onların. Ya baktıkları her şeye eğri bakarlar, yan bakarlar. Yani taktıkları gözlük iyi bir gözlük değil. Yani bazı şeyler olur, gözlükler olur değil mi? Farklı gösterir. Bu da öyle bir gözlüğü önce takmış oluyor, sonra Allah'ın kitabına bu şekilde yönelmiş oluyor. Evet, bu onları tanımanın en önemli alameti demek ki. Bir de şöyle, bu tip insanlara bakın, çoğu zaman Allah'ın muhkem ayetleriyle amel etmezler. Adam bir taraftan içki içer, bir taraftan namaz kılmaz, alaca kılar. Bak çok muhkem ayetlerdir bunlar. Allah'ın işte faiz yasağına uymaz. Bir taraftan da senden benden alim kesilir tabiri caizse öyle diyelim. Mangalda kül bırakmaz, konuşur. Ha, demek ki muhkem ayetlerle amel etmeyip, onları göz ardı ederek bu tür müteşabihlerle tabiri caizse gündemini meşgul eden kimseler peşinden gidilecek adamlar değil. Fitneci, gönlü yamuk, efendim, fesat arayan, fitne arayan tipler. Cenab-ı Hak bunu uyarıyor. Onun için buna dikkat etmek gerekiyor. وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ Tevil kelimesi daha çok tefsir gibi, yani ikisi arasında ufak farklar olduğu da ifade edilir. Tefsir açıklamak demek. Tevil de bir ayetten hangi mana kastediyor, sonuç itibariyle burada ne demek isteniyor bulmak demek. Şöyle söyleyelim. Allah bu ayette ne demek istiyor? Ha. Bunun açıklaması, bunun anlamak için yapılan gayretler ve sonuçta ortaya çıkan efendim açıklamalara tevil diyoruz. Tevil. Tevil bir şeyi efendim aslına döndürmek demek. Yani hulasa deriz ya bazen biz. Anlatırsın bir konuyu. Netice olarak dersin ya da hulasa dersin. Sonuç olarak deriz bazen ifadelerimizde. İşte bir ayet hakkında ayetin ayetle tefsiri diyebileceğimiz, Kur'an'ın bir başka yerinde bu konu acaba açıklanmış mı? Açıklanmışsa nasıl açıklanmış? Önce ona bakıyorsun. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla ilgili bir bilgi vermiş mi? Ona bakıyorsun. Sonra diğer alimler ne söylemiş? Ona bakıyorsun. Kelime anlamı itibariyle bu ne anlama geliyor? Ona bakıyorsun. Sonra bütün bunlar adeta tüm araştırmaların neticesinde içinde bir mana hasıl oluyor. Diyorsun ki Allahu Alem diyorsun. Allahu Alem bu ayetten kastedilen mana şudur. Murad-ı ilahi şudur diyerek sonuca geliyorsun. İşi aslına döndürüyorsun. Yani tabiri caizse satır arasında okuyorsun. Buna tevil deniyor. Tefsir daha çok lafızların açıklanması. Tevil de mananın Allah'ın murad ettiği şekilde anlaşılması anlamına gelir diyorlar. Genel anlamda bu şekilde tevil izah ediliyor. وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ Halbuki diyor Cenab-ı Hak, halbuki o müteşabihlerin tevilini, yani sonuç olarak ne anlama geldiğini ancak Allah bilir. وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ O müteşabih dediğimiz, birden fazla manaya gelen ya da idrakimizin tam anlamıyla çözemediği o ayetlerin sonuç olarak ne anlama geldiğini ancak Allah bilir. وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ Şimdi ilim kelimesi bir şeyi olduğu üzere bilmek demek. Gerçek bilgi. Bir de zanlar vardır, kanaatler vardır. Değil mi? Kanaat nedir ya da zan dediğimiz, Arapçada zan diye geçer o. %50 ile %99 arasındaki bilgi seviyemize zan diyor Kur'an-ı Kerim. Zan. Şimdi diyorsun ki şu şöyle bir sudur. Tahminin %50'nin üstünde olabilir. %70'lik bir tahmin olur, %90 ama %100 bilemeyebilirsin. Bu su temizdir diyorsun değil mi? %100 temizdir. Markasına bakıyorsun, işte gözünle kontrol ediyorsun şey ama yine de zan değil mi? Bilemediğim bir şekilde bir bu su kirlenmiş olabilir. Öyle bir şüphe taşıyor içinde. Bu kesin bilgi değil o zaman. Yani %100 bilgiye el ilim denir. %100 değilse bunun adına Türkçemizde kanaat diyoruz, Arapçada zan diyorlar. %50 ile %99 arası. Şimdi buradaki ayet şöyle anlayacağız. O müteşabihlerin hangi anlama geldiğini ilim olarak ancak Allah bilir. Kesin bilgi olarak ancak Allah bilir. Bunun için müfessirlerimizde şöyle bir edep vardır. Bir ayeti açıklarlar kendilerince. Derler ki lügat yani kelime anlamı itibariyle şunlardır. İşte Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Diğer alimler de şöyle söylemişlerdir. Benim kanaatim de şudur diyebilirsin. Yani bazıları Türkçe'de kanaat diye ifade etmez. Arapça'da ve egûlü der. Ben de derim ki der. Ben de şöyle söylerim diyor. Ama en sonunda diyorlar ki Vallahu a'lem bi muradihi diyor. Vallahu a'lem bi savab diyor. Bu ne demek? Allah bu ayette neyi kastettiğini en iyi o bilir. Doğrusunu Allah bilir. Ha, ben böyle anlıyorum ama diyor. Bu kesin bilgi değil, bu benim zannım, bu benim kanaatim, bu benim ulaştığım sonuç anlamında böyle bir edep gözetiyorlar. Tefsirlerde çok geçer bu. Vallahu alem bi muradihi, vallahu alem bi savab diye. Bu son derece önemli bir ince bir edeptir. Cenab-ı Hak da bu edebi bize öğretmek istiyor burada zaten. Ve ma ya'lemu te'vilehu illallah, hakikat anlamında o müteşabihlerin hangi anlama geldiğini ancak Allah bilir. Ve rasihune fil ilm, ilimde derinleşmiş olanlar, kökleşmiş olanlar, iyi bir ilim, ilimde adeta böyle sabit kadem olmuş olanlar, gerçek ilim adamları diyelim, gerçek hakikat arayıcıları ve bu noktada altyapısı güçlü alimler, alimlerse, şimdi burada sevgili arkadaşlar, bu vav atıf harfi var. Atıf harfi. Kur'an-ı Kerim'de mesela, benim önümdeki Kur'an-ı Kerim'de mim koymuşlar üstüne. Mim mutlak durak. Yani orada mutlaka durulması lazım demek. Geçersen mana bozulur anlamındadır. Fakat bazı alimler farklı görüşleri var. Bu birinci görüşe göre derler ki müteşabihin tevilini ancak Allah bilir. Nokta. Tamam mı? Noktayı kor. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ İlimde derinleşenlere gelince böyle tercüme ederler. Ama bazıları noktayı وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِيَ kor. O zaman şu anlam gelir, anlama gelir. Onun müteşabihin tevilini Allah bilir ve bir de ilimde derinleşmiş olanlar bilir demek. وَالرَّاسِخُونَ dedim mi? Bir de bu gelir. İşte buradan hareketle bazı alimler derler ki Kur'an'ın muhkem ayetlerini herkes bilir. Müteşabihleri ise gerçekten ilimde derinleşmiş olanlar da bilir. Ancak şunu söylüyorlar bazı muhakkik diyelim, ehli tahkik dediğimiz gerçek araştırmacı müfessirler. Allah ilim seviyesinde dört dörtlük her şeyiyle tam bilir. Ha, ilimde derinleşmiş olanlar da, onlar da bilir ama hiçbir zaman Allah'ın bilgisiyle onların bilgisi eşit statüde olmaz. Ya da şöyle, ilimde derinleşmiş olanlar da bilir, o da hepsini bilmeyebilirler onlar. Ama bir takım müteşabihleri bilebilirler. Bir takım bazı müteşabihleri çözebilirler. Müteşabih her alimin ilim derecesine göre farklı farklı çözülür. Yani mesela bazı arifler var, ehli keşif alimler var. Bu huruf-u mukatta dediğimiz elif, la, mim gibi, nun gibi, kaf gibi, kaf, ha, ya gibi bu tür huruf-u mukattaları da çözüyorlar. Yani bunun manası şudur diyor. Hakikaten o mudur, değil midir? O ona göre bir keşif olmuş. Tamam, o bana göre budur diyor. Bak dikkat ederseniz onu kendince çözmüş oluyor. Ve birçok işte müteşabih gibi görülen ayetlerle ilgili derinlikli bilgiler verebiliyor. Ama her alimin bilgisi de herkes eşit değil. Herkes kendi seviyesi kadar çözebilir. Ancak sevgili arkadaşlar, burada bunun devamında şu ifadeler aslında birincilerin görüşünü biraz daha doğruluyor gibi. Yani benim kanaatimde o olacak. Onu söyleyeyim. يَقُولُونَ bak, وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ derler ki diyor, ilimde derinleşmiş olanlar, آمَنَّا بِهِ biz arkadaş bu müteşabihlere iman ettik. Niye iman, nesine iman ettin? كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا hepsinin Allah katından geldiğine tam bizim imanımız var. Şimdi burada iman kelimesi geçtiği için, bakınız, iman ettik dedikleri için, İman da bu kesin bilgi anlamında bir şey değil. Kesin bir gönül tasdikinden ibarettir. Tasdikten ibarettir. Gönül tasdikinden ibarettir. Mesela biz peygamberimizin peygamberliğine iman ettik diyoruz, değil mi? İman ettik. Peki peygambere sen doğrudan Cebrail'in vahiy getirdiğini gördün mü? Böyle bir bilgin var mı senin? Yok. Sadece o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bana Cebrail vahiy getiriyor dedi, değil mi? Görmediğin halde Sen ona iman ettin. Buna iman oluyor zaten. Gözle görür derecesinde olsa sen de aynı şeyi laboratuvar testleri gibi inceleyebilsen ona ilim diyeceğiz. İlim noktasına yükselmiş olacak. İman tamamen gönlün kabulüdür. Tasdikidir. Kalple tasdiktir. Ha, bu noktada Yüce Rabbimiz dikkat ederseniz burada buyuruyor ki ilimde rusuh sahibi olan yani derinleşmiş, ilimde kökleşmiş, gerçek alim demek bu aslında. Allah katında da onun alim olduğu tescil edilmiş adeta. Böyleleri de der ki diyor, derler ki biz efendim bunlara iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Yani onların manalarını bilirler demiyor Cenab-ı Hak. Ha bilirleri eğer noktayı ve râsıkûne fil ilmde koyup orada duracak olursa onlar da bilir diyeceğiz ama burada âmennâ bih ifadesi iman geçtiği için bu da benim kanaatim. Sonunda yine Allahu alem bir sevap diyeceğim. Allah en güzelini bilir. Ama ilim noktasında, ilim seviyesinde gerçek anlamda nihai çözüm olarak o müteşabihlerin manasını o gerçek alimler de tam bilmez. Onlar sadece tam bir imanla Rablerine teslim olurlar. O ayetlere tam iman ederler, anlamaya çalışırlar. Ama nihai olarak bu ayetin bir tek manası var, o da budur diyebilecek kadar böyle cüretkar değillerdir. Bu ayetin başka manası yok kardeşim. Bundan ancak bu anlaşılır. Bazen böyle çok iddialı insanlar olur ya, böyle bir iddiayı Cenab-ı Hak uygun görmüyor. Belki bizim dönemimizdeki alimler bunu çözemeyecek. Değil mi? Bizden 100 sene sonra gelecek alime o mana açılacak. Onun için Yüce Rabbimiz ayetlerin müteşabih olanlarında gerçek alimlerden de şunu bekliyor. Burada da diyor tam iman teslimiyeti göstererek ona önce bir imanınızı ortaya koyun ve Rabbimizin katından indirilmiştir anlamındaki imanınızı da koruyun. Fakat nihai anlamda da bunu en iyi Allah'ın bileceğini unutmayın diyerek böyle bir alimlere edep öğretiyor. Ya da gerçek ilim yolunda yürüyen insanlara bu edebi öğretiyor Yüce Rabbimiz. Küllüm min indi Rabbine ve mâ yezzekkeru illâ ulul elbâb ve ancak gerçek akıl sahipleri öğüt alır diyor. Yani bu bir tavsiye aslında. Cenab-ı Hak bakınız böyle bir tatlı bir tavsiyede bulundu. Dedi ki gerçek alimler böyle yapar. Bazen diyoruz ya delikanlı adam şöyle yapar diyoruz. Ne demek bu? Hep öyle yaptığından değil aslında. Yapması lazım anlamında bir şeydir. Ya adam hoca dediğin diyorsun mesela. Hoca dediğin şöyle olur diyorsun. Her hoca kendine hoca denilen öyle oluyor mu? Olmaz. Bu ne demek? Hoca dediğin böyle olmalıdır anlamında bir şeydir. Burada da Cenab-ı Hak işte gerçek akıl sahipleri öğüt alır derken burada bir öğüt veriyor yukarıda. Bak diyor burada bir ifadede bulunduk. Bu kitabın muhkem ayetleri var, müteşabih ayetleri var. Müteşabihin peşine düşenler, gönülleri, kalplerinde eğrilik bulunan adamlardır. Onlar fitne çıkarmak için bir de kendi görüşlerine uygun yorumlar yapmak için bu müteşabihlerin peşine düşerler. Gerçek alimlerse biz bunlara iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Burada nasıl bir öğüt var? Ey alimler! Ya da ey ilim sahipleri, ey kitabı anlamak isteyenler, kim olursa anlamak isteyenler. O zaman sizler de anladığınızı tamam anlayın, onunla amel edin. Anlamadıklarınızı da anlamaya gayret edin elbette. Ama onun da nihai sonucu, kesin manası şudur diye kestirip atmayın. Orada da Rabbinize teslimiyeti gösterin. Bakınız devamındaki ayette de Cenab-ı Hak bir dua öğretiyor. Yine alimler şöyle derler dedikten sonra yine onların duası bu. Rabbena la tuzigh kulubena. Ey Rabbimiz kalplerimizi kaydırma. Kalplerimizi yamultma demek. Yani içimizdeki niyetleri bozdurma ya Rabbi. Bozulmasın. Yani yamuk bakmayalım senin kelamı ilahine. Eğri bakmayalım. Tamam mı? Sakat düşüncelerle yaklaşmayalım anlamında bir taraftan da böyle dua ediyorlar. Böyle ederler gerçek alimler diyor. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Bize Allah'ım hidayeti nasip ettikten sonra artık biz mümin olduk elhamdülillah. Senin lütfunla hidayet bulduk. Böyle hidayet bulduktan sonra kalplerimizi eğriltme ya Rabbi. Aslında burada bir işaret daha var. Kim böyle müteşabihatın peşine takılırsa kalbi eğrilecek ve hidayetten mahrum kalacak demek. Allah muhafaza buyursun. Yani sonuçta da görüyoruz gerçekten toplumda. Adam çarpılıp gidiyor ya. Hakikaten çarpılıp, eğrilip gidiyor yani böyle. Yuvarlanıp gidiyor. Nereye gittiğinde sonra kendisi de fark edemiyor. Nerede, nereye geçiyor. Burada çok büyük bir Yüce Rabbimizin ikazı var. Dua kipinde ama dua ifadesi içerisinde müthiş bir edep öğretiyor. Müthiş de bir ikaz var. Ey Rabbimiz bakınız, bize hidayet nasip ettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Veheb lena min ledünke rahme. Ve bize kendi katından rahmet ver ya Rabbi. Rahmet indir Allah'ım. Yani bize acı diyoruz. Bizim elimizden tut. Ama buna hibe olarak yap ya Rabbi. Bizim hak ettiğimiz bir şey değil bu. Demek adeta. Fazlınla, ihsanınla, ikramınla ya Rabbi bize rahmetini bol bol gönder. Ve hidayeti erdirdikten sonra da bizim kalplerimizi eğriltme. O zaman şöyle diyeceğiz. Demek ki insan sadece kendi kendine kalınca Allah'ın rahmeti kuluna erişmeyecek olursa o hidayet üzere kalması da zor. O zaman sürekli Yüce Rabbimizin rahmetini üzerimize çekecek amellerin içerisinde olacağız ki kalplerimiz eğrilmesin. Hidayetten de ayaklarımız kaymasın. Sırat-ı müstakimden ayaklarımız kaymasın. Bu duayı kim yapar diyor Cenab-ı Hak? Bu duayı diyor o وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ gerçek alimler yapar. Ha, gerçek alim böyle bir demek ki şeysi var, özellikleri var. Yani yüreği titreyecek adamı, korkacak. Kendinden korkacak adeta. Aman ya Rabbi diyecek. Elimizden tut. Bize rahmetini gönder. Bize acı. Hidayet verdikten sonra ya Rabbi bizim kalplerimizi saptırma. Bu şu demek aynı zamanda. Allah'ım bizi müteşabihlerle meşgul etme. Bir yönüyle de bu. Çünkü öyle buyurdu ya. İşte kalplerinde eğrilik bulunanların müteşabihlere tabi olur dedi Cenab-ı Hak. Onları araştırır. Yani işi gücü onlardır. Muhkemleri bırakır, onlara yönelir. Efendim bu çok önemli bir bize edep öğreten bir ayet. Hatta bu ayeti bu şekilde şey yapınca doğrusu dedim ki bundan sonra her tefsir dersine başlarken bu duayı da yaparak başlayalım. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Allah'ım karşılıksız bol bol veren, hibe eden ancak sensin. Demek ayetin devamı. Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden Kur'an'da bize bir şey öğretilir. İnsanın nefsinin tehlikelerine dikkat çekilir. Yusuf Aleyhisselam der ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Diyor ki mübarek muhakkak ki diyor bu nefis insanın özbenliği diyelim sürekli kötülüğü emreder. Çok çok kötülüğü emreder. اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ancak Rabbimin rahmet ettiği nefis müstesna. Yani Allah'ın rahmetini gönderdiği nefis hariç bütün nefisler fısku fücur ya da fesat ve fitne çıkarmaya hazırdır. Yapımız buna çok müsait. Onun için bak orada da o ayette de dikkat çekiliyor. Allah'ın rahmetine ihtiyaç. Ama her seviyede. Herkes muhtaç. Özellikle sevgili arkadaşlar derler ki bazen ilim maldan daha büyük kibir verir insana. Yani adam biraz bir şeyler okuyunca, 3-5 tane dil bilince, karşıdaki insanlar da fazla kitap okumayan tiplerse, hiçbir üniversite diplomaları falan da yoksa, titri falan da yoksa onu adam saymıyor. Konuşma diyor adeta. Ne yapıyor? Müthiş bir kibir hali bürüyor adamı. O kibrin içerisinde Allah'a muhtaçlık duygusu kayboluyor. Allah'ın rahmetine olan muhtaçlık duygusu kayboluyor. Sanki her şeyi biliyorum, dört dörtlük, karşımda kimse duramaz gibi böyle müthiş bir hava oluyor adamda. Ha, o hava adamın içine girince, o kibir havası girince ve Allah'a haşa muhtaç olmama bilgi noktasında bile ben her şeyi bilirim havası oluşunca eğriliklerin temelinde oralar var. İşte o ilahi rahmetten mahrum kalıyor. İlahi rahmetten mahrum kalınca Allah'a böyle bir yönelişten, gönlü bu şekilde bir teslimiyetten mahrum kalıyor. İlahi ayetlere böyle teslim olamıyor. Yani anlamayabilirsin. İyi anlamaya da mecbur değilsin her şeyi. Uğraş kardeşim. Ya Rabbi ben bundan bu kadar anladım de yani. Her şeyi senin anlama kabiliyetin, idrakin yetmeyebilir. Yani bugün anlamayabilirsin. Ama Allah yarın bir fütuhat olur, bir kapı açılır, bir ilahi rahmet açılır. Gönlüne bir ilham düşer. Yarın anlarsın. Onun için ayetlere tek tek iman etmek, tek tek Rabbimizin bu ayetlerine teslim olmak ve gönlümüzü bu teslimiyete alıştırmak aslında Kur'an'ı anlamak isteyenlerin kuşanacağı bir edeptir. En önemli edeplerden bir tanesidir. Bunun altını kalın çizgilerle çizmeli ve hiç de unutmamalı. Cenab-ı Hak hepimizi gerçekten gönül kaymasından muhafaza buyursun. Rabbena, tekrar dua devam ediyor bakın. Rabbe, ey Rabbimiz, inneke cami'un nasil yevmin la raybe fihi. Allah'ım diyorlar. Öyle bir gün gelecek ki o günün geleceğinde şüphe yok. Sen o günde bütün insanları, insanlığı toplayacaksın. İnne Allahe la yuhliful mi'ad. Allah hiçbir zaman vaadinden dönmez. Toplayacağım dediyse toplar. Sen toplayacaksın. Bu şu demek aslında. Ya Rabbi biz sana döneceğimizin farkındayız. Tamam, o gerçek alimlerin duyguları bakınız. Biz sana döneceğimizin farkındayız. Sen bizi huzuruna getireceksin Allah. Yani gönlümüz yamulmuş olarak getirme huzuruna ya Rabbi demek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da sevgili arkadaşlar en çok yaptığı dualardan bir tanesi bu dua. Rabbena la tuzigh kulubena duası. Onun dilinde şöyle de geçiyor bu. Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. Efendimiz öyle buyuruyor. Kalpler diyor Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Onları dilediği gibi evirir çevirir. Bazen bir rüzgar önündeki tüy gibidir diyor. Bu bakımdan birçok fitne oluşuyor. Fikri fitneler değil mi? İnsan bir kitap okuyorsun adamın şeyi bozuluyor. Müthiş bir rüzgar esiyor. İnancı sakatlanıyor neredeyse yani. Bu bakımdan ben her kitabı okuyayım demekten önce büyüklerin tavsiyesi şu. Hazreti Ali Efendimiz der ki, sen önce hakkı öğren, doğru öğren, sonra batılı tanırsın. Ama şimdi maalesef insanlar Kur'an'ın ahkamını, hükümlerini, efendim Kur'an'ın ortaya koyduğu hayat görüşünü öğrenmeden, İslam'ın görüşünü öğrenmeden başlıyor felsefe okumaya. Değişik değişik görüşler okumaya, ateistlerin kitaplarını okumaya başlıyor. Sonra içine öyle şüpheler giriyor ki, dağ gibi şüpheler giriyor. Halbuki hak ve hakikati bilse onların hepsini yerine oturtacak. Yerlerini koyacak. Ama önce bir savruluyor. Sonra o savrulduktan sonra hak ve hakikate gelir mi gelmez mi şüpheli. Onun için önce gerçekten Allah'ın gönderdiği dini en güzel şekilde öğrenmeye gayret etmeli. Ona göre doğru kitaplar okumalı. Sağlam, ayağımızı sağlam bastıktan sonra o zaman felsefeyi de okursun, onu da tenkit edersin, ateiste de cevabını verirsin, her şeyi yaparsın. Onun için öncelik son derece önemli. Hak ve hakikati tanı, ehlini tanırsın diyor Hazreti Ali Efendimiz. Bu da bizim edebimiz olmalı. Yüce Rabbimiz hepimize gerçekten Kitab-ı Kerim'ini doğru bir şekilde anlamayı nasip etsin. Bu anlamda niyetlerimizi daima sahih eylesin. Önce Rabbimizin kelamına iman ederek ve Ya Rabbi bizi kalp eğriliğinden koru diye dua ederek kalplerimizi eğriltme, bize rahmetini bol bol gönder, hidayet edildikten sonra ayağımızı kaydırma diye dua ederek işe girmeli. Ondan sonra zaten Kur'an seni alır götürür, kendi mana derinliklerine daldırmaya başlar. Herkes de kendi kalbi seviyesine göre, ilmi altyapısına göre Allah'ın izniyle farklı farklı manalar anlar. Farklı derecelerde derinliklere iner. Kur'an'ın mana okyanusuna iner. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Nasibimizi artırsın inşallah. Peki efendim. Lillahi Teala'l Fatiha.
Erkam Radyo'da Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati programını dinlediniz.